Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Aban 1399, Hicri Kameri 27 Rebül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 13 Kasım 2020 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi sizler için sunacağım haber, sabah haber kuşu ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam dininde azınlıkların hakları ve Nura Giden Yol adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Petrol Bakanı enerji piyasasının politize edilmemesi gerektiğini söyledi. İran yeni dönemde Amerika ve Avrupa'dan uluslararası taahhütlerine bağlı kalmasını istiyor. Trump, İran'a yönelik ulusal acil durumu uzatma kararı aldı. Uluslararası Mülteci Konferansı'nda Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Türkiye, Ermenistan'ı uyardı. Siyonist rejim büyük elçiliklerin taşınması için adeta rüşvet ödüyor. Şimdi haberler. İran Petrol Bakanı enerji piyasalarının politize edilmemesi ve zorbalığa son verilmesini sürdürülebilir bir barışa ulaşma yolu olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijan Namdarzangene, Amerika'nın İran aleyhindeki ambargoları ve İran'ın petrol gelirlerinden mahrum etmesinin korona ile mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. Gaz ihraç eden ülkelerin 22. oturumunda bir konuşma yapan Zangene, Amerika'nın her gün İran'da hayatını kaybeden 400 korona hastasının ölümlerinden sorumlu olduğunu söyledi. Amerika'nın son 4 yılda tüm uluslararası kuralların yıkılmasında rolünün görülebilir olduğunu ifade eden Zangene, Amerika ambargoları ve İran'ın hidrokarbon ürünlerinin gelirlerinden mahrum kalmasının korona ile mücadelede sorunlar yaşanmasına sebep olduğunu söyledi. Tüm baskılara rağmen İran'ın gaz sanayisini geliştirmeyi başardığını ifade eden Zangene, İran nüfusunun %95'inin doğal gaz kullandığını ve doğal gaz üretiminin günlük 1000 milyon metreküp rekoruna ulaştığını söyledi. Barışçıl bir dünyada kalıcı barış ve üretimle yaşanmasının yolunun uluslararası işbirliğinin gelişmesi ve çoğulculuğunun dikkate alınması olduğunu ifade eden Zangene, ülkelerin zorbalıktan kaçınılması gerektiğini söyledi. Zangene, piyasaların ve özellikle enerji piyasalarının siyasileşmesinden kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı, yeni dönemde İran'ın Amerika ve Avrupa'dan beklentisinin uluslararası taahhütlerine bağlı kalması ve Avrupa'da beklentisinin de ikili ve çoklu normal ekonomik ve ticari ilişkiler olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı Bayan Layaz Cüneydi, Norveç'in yeni büyükelçisi Sigvald Tomin Haoge ile yaptığı görüşmede bu konuya değindi. Görüşmede taraflar iki ülkenin dostane ilişkileri vurgu yaparak ortak işbirliği ve bu yöndeki kaygılar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Yeni uluslararası atmosferde kapsamlı ortak eylem planı Bercam Nükleer Anlaşması'nın geleceği, İran'ın FATF'e katılımı önündeki engeller, korna ile mücadele ve iklim değişikliği toplantıda gündeme gelen diğer konulardı. Cüneydi görüşmede uluslararası düzeyde İran milleti aleyhine son yıllarda yaşananların adaletsiz ve hukuk dışı olduğunu belirterek, Amerika'nın özellikle son dönemdeki davranışının siyasi nezaket, uluslararası kurallar ve kanunlarla bağdaşmadığını söyledi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan ayrılarak İran aleyhine tek taraflı ambargolar uyguladığını ifade eden Cüneydi, bu ambargoların İran halkının temel gereksinimlerini temin etmesinde zorluklarla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Norveç'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine değinen Cüneydi, Norveç'in uluslararası kurumların güçlenmesi ve ülkelerin uluslararası kurallara bağlı kalmasında önemli rol ifa edebileceğini söyledi. Norveç Büyükelçisi ayrıca İran'ın eski medeniyet ve kültüre sahip bir ülke olduğunu belirterek İran ile dostane ilişkilerin ülkesi için önem taşıdığını söyledi. Trump yönetimi İran'a yönelik 1979 yılında ilan edilen ulusal acil durum ilanını uzatma kararı aldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada 14 Kasım 1979'da Amerika Başkanlığı'nın İran'a ilişkin uluslararası acil durum ekonomik yetkileri yasası kapsamında başkanlık kararıyla ulusal acil durum ilan ettiğini hatırlatıldı. Bu kapsamda İran'daki durumun Amerika'nın ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik teşkil ettiği sözde olağan dışı ve olağanüstü tehditle mücadele etmek üzere ilgili adımları attığı belirtildi. İran ve Amerika arasındaki ilişkilerin hala normalleşmediği ve 19 Ocak 1981 yılında İran'la yapılan anlaşmaların uygulanması sürecinin hala devam ettiği ifade edildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu nedenle 14 Kasım 1979'da ilan edilen ulusal acil durumun ve bu kapsamda alınan tedbirlerin 14 Kasım 2020 tarihli sonrasında da geçerli olmaya devam etmesi gerektiği belirtildi. Amerika Başkanı Trump bu çerçevede ulusal acil durum yasasının 202. maddesi kapsamında İran'la ilişkin ilan edilen ulusal acil durumun bir yıl daha uzatılmasına karar verdiğini belirtti. Amerika'nın İran özel temsilcisi Elliot Abrams, Washington'un İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı azami baskı politikasını devam edeceğini belirtti. Abrams, Donald Trump yönetiminin kalan görev süresinin devamında İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını, İran'ın müzakere masasına oturacağına kadar Washington'un Tahran'a karşı azami baskı kampanyasının süreceğini kaydetti. Amerika'nın İran özel temsilcisi sözlerinin devamında azami baskı stratejisinin Amerika'nın bir sonraki başkan için uygun baskı aracı sağlayacağını ileri sürdü. Amerika yönetimi 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmeye başladı. Amerika'nın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Washington'un İran'a karşı yaptırımlarının sonuç vermediğini belirtti. Amerikan PRI televizyon kanalına konuşan Amerika eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Amerika Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmaya ilişkin girişimlerine temasla Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının etkisiz olduğunu vurguladı. Sherman, Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'in kuracağı yönetimin İran ile yeni bir anlaşmaya varmak için önündeki yolun daha öncekilerden daha da zor olduğunu kaydetti. İranlı müzakerecilerin oldukça sıkı olduklarını ve Amerika'nın yeni yönetimi ile müzakereden önce kendi taleplerini olabileceğince gündeme getireceklerini belirten Sharman, Donald Trump yönetiminin Amerika'nın yeni hükümeti için işi zorlaştırmak hedefiyle elinden geleni yapmakta olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki suçlamaları ve temelsiz iddialarını tekrarlamaya devam ediyor. Suudi Kral Salman bin Abdülaziz, Suudi Şura Meclisi'nin 8. döneminin açılış merasiminde yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'ni tahripkar eylemlerde bulunmakla suçlayarak, İran'ın bölgedeki tüm kriz ve sorunların kaynağı olduğunu ileri sürdü. Kral Salman ayrıca İran'ı Arap ülkelerin iç işlerine karışmak ve Batı Asya'da kaos çıkarmak ve terörizmi desteklemekle suçlayarak uluslararası camiayı İran'ın istikrarsızlaştırıcı çabaları olarak nitelediği duruma karşı kararlı tutum ortaya koymaya çağırdı. Suudi yetkililer, Amerikan ve Siyonist yetkililer ile aynı çizgide hareket ederek bir süredir Tahran'a karşı temelsiz ve yalan iddialarda bulunmaktalar. Direniş cephesinin esas üyelerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti, bölgede terörizm ve Amerikan, Siyonist, Suudi komplo ve girişimleriyle mücadelede temel rol ifa etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Sınır Muhafız Birliği Komutanı, ülkenin güneydoğu bölgesine yer alan Sistan ve Beluçistan sınırlarında 4 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Komutan Ahmet Ali Guderzi yaptığı açıklamada, Sistan ve Beluçistan velayeti sınır muhafızları tarafından Saravan sınır bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan büyük bir şebekenin tespit edildiğini işaretle, kaçakçılık şebekesinin içinde 4 tondan fazla farklı türlerden uyuşturucu maddeyi İran sınırlarından içeri sokmaya çalıştığı sırada sınır muhafızlarınca düzenlenen operasyonda tuzağa düştüğünü kaydetti. Tuzağa düşen silahlı kaçakçıların güvenlik güçlerine doğru ateş açtığına dikkat çeken komutan Guderzi, bölgede yaşanan silahlı çatışmanın ardından kaçakçıların taşıdıkları uyuşturucuları bırakarak firar ettiklerini söyledi. İran Sınır Muhafız Birliği komutanı operasyon sonucu 4 ton 30 kilogram uyuşturucu ve 1 adet aracın ele geçirildiğini belirtti. Suriyeli mültecilerin dönüşü ile ilgili uluslararası konferansın sonuç bildirisinde Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığı ile toprak birliğinin korunmasının yanı sıra egemenliği ve topraklarının selametini tehdit eden tüm girişimlere karşı koyulması gereği belirtildi. Şam'da düzenlenen konferansın sonuç bildirisinde Güvenlik Konseyi'nde terörist varlıklar listesinde yer alan terörist örgütlerin tümüne karşı tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın sürdürülmesi, Suriye'deki kriz için askeri çözümün söz konusu olmadığı, çözüm Suriyelilerin kendilerinin liderlik edeceği ve uygulayacağı çözüm olduğu belirtildi. Özellikle korona salgınının yayılması gölgesinde olmak üzere meşru olmayan tek taraflı tüm yaptırımların kabul edilemez olduğu ifade edilen bildiride, Suriyeli mülteciler için güvenli geri dönüşün kolaylaştırılmasına yardımcı olunması ve bu eylemde uluslararası toplumun yardımcı olması ifadeleri kullanıldı. Petrol kaynaklarına illegal yollarla istila edilmesinin kınanması, Amerika tarafından ruhsatlı bir şirket ile sözde zati hüküm idaresi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aidatının nakledilmesi ve o kaynakların Suriye Arap Cumhuriyeti'nin mülkü olması gerektiği açıklanan bildiride, Suriye hükümetinin sadece vatandaşların ana vatana dönüşü değil, onlara rahat yaşam sağlama yolunda tüm çabaları sürdürmeye hazır olduğu belirtildi. Bildirdi ayrıca uluslararası toplum ve ilgili Birleşmiş Milletler heyetine bağlı ajanslara tehcir edilen ve göç eden Suriyelilere gereken desteğin sunmak ile Suriye ve ev sahipliği yapan ülkelerin desteklenmesi ve meşru ve sabit hakların garanti altına alınması çağrısı yönetildi. Şuşa bölgesi polis departmanı çalışanları kurtarmış Şuşa şehrinde görevlerini yeniden yerine getirmeye başladılar. Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na göre bölge merkezi Şuşa'da yerel polis teşkilatının restorasyonu başladı. Azerbaycan halkının Şuşa'ya yeniden yerleştirilmesinin ardından ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmasına polis memurları katılacak. Yerleşik komutan rejiminde Komutan Şuşa Bölgesi Polis Departmanı'nın şefi olarak hareket edecektir. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bakü'de Ermenistan'a uyarıda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada ateşkeste Ermenistan Başbakanı'nın imzası var mı? Var. O ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler dedi. Çavuşoğlu bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor. Özellikle Fransa'nın ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar ifadelerini kullandı. Türk-Rus gözlem merkezine de değinen Çavuşoğlu, ev sahibi ülkenin de rolü önemli. Ama merkezin ihlal olursa tespit eder. Bu ihlallere karşı hangi tedbirler alınacağına dair tedbirler alır dedi. Amerika'nın teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazır olduklarını belirten Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak çalışma grubu teklifinin hala masada olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Bakan Akar, bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır ifadelerini kullandı. Akar, S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemiyle ilgili de tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkında, Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her Naftex duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya yazılı cevap verdi. Yunanistan'ın mesnetsiz iddialarını bir kez daha yinelediğini kaydeden Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yapmıştır. Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her Naftex duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır, dedi. Türkiye'de son 24 saatte 2841 kişi yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti. Güncel verilere göre son 24 saatte 148.482 COVID-19 testi yapıldı, 2841 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti. Siyonist rejim ülkelerin büyük elçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaları için taşıma ve onarım masraflarını bizzat karşılayacağı gibi bir rüşvet teklifinde bulundu. Filistin resmi haber ajansı Vefa'nın bildirdiğine göre korsan rejim İsrail Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu'nda bazı kaynaklar ırkçı rejimin ülkelerin elçiliklerini işgal edilen Kudüs'e taşıma kararlarını adeta satın almaya çalıştığını duyurdu. Pensilvanya eyaletindeki bir mahkeme, bu eyalette posta yoluyla kullanılan bazı oyların sayımını durdurdu. Ve İran İslam Cumhuriyeti Erkekler Milli Futbol Takımı dün akşam Bosna Hersek Milli Takımını 2-0 yenmeyi başardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Ermenistan'da Paşinyan'a karşı gösteriler etrafında. Binlerce Ermenistan vatandaşı birkaç gündür Karabağ Barış Anlaşması'na itiraz amacıyla başkent Erivan'da Paşinyan hükümetine karşı gösteriler düzenlemektedir. Protestocular Karabağ Barış Anlaşması'nı ihanet sayarak Başbakan Nikol Paşinyan aleyhinde attıkları sloganlarla istifa etmesini istiyorlar. Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından beri Ermeniler ikinci kez sokaklarda protesto düzenliyor. Bu protesto süresince ilk olarak Milli Meclis ve Başbakanlık binaları protestocular tarafından ele geçirildi ve bu mekanlara büyük hasarlar verildi. Karabağ münakaşası 1992 yılından Moskova Barış Anlaşması'nın imzalanmasına dek sürekli devam etti. Bu gerçek çerçevesinde hasım taraflar son savaş turunda 27 Eylül tarihinden itibaren çatıştılar. 50 günden az süren bu savaş, Rusya arabuluculuğu ile daimi barış anlaşmasının imzalanması ile sona erdi. Bu yüzden birçok bölgesel, bağımsız siyasi çevre, Karabağ Barış Anlaşması maddelerinin hazırlanışını bile kuşkulu ve dengesiz olduğunu düşünüyorlar. Örneğin bu daimi barış anlaşması maddelerinde Dağlık Karabağ ismi bile görülmemektedir. Halbuki Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki çatışmaların temel konusu da Dağlık Karabağ bölgesiydi. Bu arada barış anlaşmasında görülen muğlak noktalar, Ermenistan vatandaşlarının itirazları ve de Amerika ve Fransa'nın AGİT Minsk grubu eş başkanları olarak itirazları tarafların bu anlaşmayı imzalamaya zorladığını gösteriyor. Yine de Minsk grubu ve diğer çıkar sahibi ülkelerin arabuluculuğu ile yeni bir anlaşmanın bir kez daha imzalanması muhtemeldir. Bu hususta ise Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da barış anlaşması içeriğinden haberdar olmadığını ve bu anlaşmanın imzalanmasını radyodan duyduğunu bildirdi. Bu hususta düşündürücü başka noktalarda söz konusudur. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti, Güney Kafkasya bölgesindeki çıkar sahibi taraflardan biri olarak Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile ortak sınır sahip etkin ve önemli bölgesel bir ülke olarak yeni tür çatışmaların başlamasının hemen ardından bir barış planı hazırladığını açıklamıştı. Bu planında hasım taraflara Rusya ve Türkiye'ye de sunulması süreci başlamıştı. Bu plan İlham Aliyev, Rus ve Ermenistanlı makamlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak İran bu sürecin sonuçlarını almayı beklerken birdenbire Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında daimi barış anlaşmasının imzalandığı haberi yayımlandı. İran'ın sunduğu bu barış planı ile ilgili farklı ancak hoşgörülü görüşler bildirilmişti. Bu çerçevede Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Siyasetler Fakültesi Dekanı Andrei Sidorov yaptığı değerlendirmede, İran'ın Karabağ münakaşası için sunduğu barış planı, Güney Kafkasya bölgesi güvenliği ve istikrarı için önem taşıyıp, çıkar sahibi ülkeler ve tarafların lehinde olacak bir şekilde hazırlanmıştır, dedi. Karabağ Barış Anlaşması ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal olan bölgelerinde hasmane girişimlerin tamamen sonlandırılması ve tam ateşkesin sağlanması amacı ile 9 Kasım gecesi Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğu ile imzalandı ve 10 Kasım saat 00'dan itibaren uygulanmaya başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti halkını sevince boğan ve Ermenistan halkını ise kaygılandıran ve protesto gösterilerini tetikleyen Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanması ile bu anlaşmanın içeriğinin muğlaklığı da gün yüzüne çıktı. Bu yüzden şimdiden bile bu anlaşmanın içeriğinin muhtemelen değişeceğini söylemek mümkün. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Fransa Kültür Bakanı'nın sömürgeciliğini itiraf etmesiyle ilgili. Fransa'nın sömürgecilik döneminde özellikle de Afrika kıtası ülkelerinde işlediği cinayetler herkesçe bilinirken, Fransız makamlar bu sömürgeciliği itiraf edip eski siyasetlerini kınamakla Paris'ten yeni profil çizmeye çalışıyorlar. Bu doğrultuda Fransa Kültür Bakanı bu ülkenin sömürgeciliğinin cinayet ve vahşilik olduğunu söyledi. Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, Fransa'nın sömürgecilik döneminin vahşilik ve cinayet dönemi olduğuna itiraf etmesi zaruretine vurgu yaparak, Fransa Senatosu ve Milli Derneği'nin oy birliğiyle Senegal ve Benin'e ait bazı kültürel mülkleri bu ülkelere iade edecek tasarıyı onayladığını duyurdu. Fransa 18. yüzyıldan beri Afrika kıtasında askeri ve siyasi sömürgecilik sürecini başlatmış ve özellikle Afrika kuzeyinde, merkezinde ve batısında 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar da varlığını manda ve sömürgecilik şeklinde devam ettirmiştir. Tarihi kanıtlar ise Afrika kıtasının batı ve kuzeyinde 20 ülkenin Fransa işgalinde olduğunu gösteriyor. Senegal ve Fil Dişi sahili gibi ülkeler Fransa tarafından köle ticareti merkezine dönüştürülmüştü. Bu doğrultuda Fransa Afrika ülkelerini yağmalayarak kendine servet biriktiriyordu. Fransa'nın özellikle de Afrikalı sömürge ülkelerinde işledikleri cinayetler hala da uluslararası toplumun vicdanını sızlatmaktadır. Fransa'nın Cezayir'deki cinayetler ve işlediği soykırımın izleri hala eserleri bir kara leke olarak tarihe yerini koruyor. İstatistiklere göre Cezayirlilerin bağımsızlık mücadelesi sırasında 1 milyonu aşkın Cezayirli mücadeleci Fransızlar tarafından katliam edildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune, tarihi işler danışmanı Abdülmecid Şeyhi ise Fransızların Cezayir'in sömürgecilik dönemi belgeleri ve görüntülerini yaymasını engellemeye çalıştığına değinerek, Fransızların sömürgecilik döneminde bu ülkede Cezayirlilerin kemiklerinden sabun üretimi ve toz şeker tasfiyesinde yararlandıklarını söyledi. Fransızlar ayrıca Ruanda'nın büyük soykırımında da bulunarak Hutu etnik grubunu desteklediler. Fransızlar yıllarca bu cinayeti örtbas ve inkar etme siyaseti izlese de son yıllarda farklı Afrika ülkelerinde yaşanan cinayetlerdeki müdahaleleri ile ilgili belgeler ifşa oldukça bu ülke makamları da bu hususları itiraf etmiş ve bir şekilde zarar gören ülkelerin gönlünü kazanmaya çalışmışlardır. Nitekim Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son dönemde Afrika'ya yaptığı yolculukta sömürgeciliğin Fransa tarihinin büyük hatası olduğunu, kendisinin de sömürgeci kuşa ait olmadığını söyledi. Bu arada Fransa'da bazı sivil toplum kuruluşları da Fransa'nın sömürgecilik döneminde yağma, cinayet ve insanlık dışı girişimlerin sembolü sayılan kişilerin heykellerinin kaldırılmasını istediler. Bu tarihi gerçeklere rağmen Fransız makamları sadece bazı cinayetlere itiraf etmiş ve pratikte resmi bir özür veya tazminat ödeme gibi çağrıda bulunmamıştır. Buna ilaveten Afrikalı ülkelerin mevcut koşulları da Fransa gibi ülkelerin hala Afrika'da ciddi varlıkların sürdüğünün sonucudur. Aslında sömürgeci ülkeler yeni kılıf ve görünüşle Afrika kıtasında varlıklarını sürdürüyorlar. Fransız askerlerin özellikle de önemli ve zengin sahil havzası ülkelerinde bulunması, ayrıca Libya ve Sudan, özellikle de Darfur'da bulunması başlı başına başka bir cinayet dosyasıdır. İnsan Hakları Uluslararası Federasyonu son dönemde Twitter'den paylaştığı mesajda, sivil toplum kuruluşların Ağustos ayında Fransa'da Fransız BNP Paribas Bankası'na karşı Sudan'da insanlık aleyhinde cinayet araştırma dosyası başlatabildiklerini bildirdi. Aslında Fransa makamlarının ülkelerin işlediği cinayetlere itiraf yeterli bir durum değildir. Ayrıca bu siyaset değiştirilmeli, resmi özür dilenmeli ve zayıf ve Afrika ülkelerle ilişkiler ve davranışlar gözden geçirilmelidir. Böylece Fransa'nın bu çerçevede yeni bir döneme ayak bastığı da inandırıcı olacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 23 Haban 1399, Hicri kameri 27 Rebiülevvel 1442 ve 13 Kasım 2020 Cuma. ...55 yıl önce bugün Hicri Şems'i 23 Haban 1344 yılında İranlı bir genç araştırmacı ve edebiyatçı Said Nefisi 71 yaşındayken vefat etti. Orta öğrenimini bitirdikten sonra Fransa'ya giden Nefisi yüksek tahsilini hukuk ve siyasi bilimlerde tamamlayarak İran'a geri döndü ve İran üniversitelerinde ders vermeye başladı. Said Nefisi İran Kültür Kurumu'nun daimi üyesiydi. Said Nefisi'den 180'e aşkın eser geride kalmıştır ki bunlar arasından Beyhakkı, Tarihi ve Gabusname, Attar Gazelleri metinlerinin tasihi ve İran'ın çağdaş sosyal siyasi tarihleri eserlerinin tercümelerine değinebiliriz. ...105 yıl önce bugün Hicri Şems'i 23 Haban 1294'te 3. İran Milli Şura Meclisi Gacar Hanedanı'nın son şahı Ahmet Şah'ın isteği üzerine feshedildi. Bu yanlış girişim Ahmet Şah'ın Rus ve İngiliz bakanlarla görüşmesinin ardından gerçekleşti. O dönemde Rus ve İngiliz devletleri 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya karşı savaşa girdiler ve bu yüzden kendi güçlerini İran'a doğru harekete geçirdiler. İngilizler güneyde güçlerini konuşlandırdılar ve Rusya ordusu kuzeyden Tahran'a doğru hareket etti. Rus askerlerin Tahran'a gitmelerinin ardından meclis milletvekilleri, yabancıların İran'a girmeleri ve onların İran'a milli hakimiyeti ve toprak bütünlüğünü ihlal etmelerine itiraz etmek amacıyla Milli Savunma Komitesi'ni kurdu. ...52 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Rebiülevvel 1390 yılında İslam aleminin büyük taklit merci ve müştehitlerinden Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim 84 yaşındayken vefat etti. Hicri Kameri 1306 yılında Irak'ta dünyaya gelen Ayetullah Hekim küçük yaştayken Kur'an'la aşina oldu ve ezberledi. Ayetullah Hekim kısa bir süre içinde Necef İslam İlimler Merkezi'nde kendi üstün yeteneğini göstererek önemli bir ilmi mertebeye ulaştı ve tedrisatta bulunmaya başladı. ...1079 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Rebiülevvel 363'te Arap şair ve edip Ebu'l-Ala Mari Suriye'nin Halep kenti yakınındaki Naman Mer'a kentinde dünyaya geldi ve Hicri Kameri 449'da aynı kentte vefat etti. Bu Arap şair 40 yaşında yakalandığı hastalıktan dolayı kör oldu ve 11 yaşında şiir söylemeye başladı. ...396 yıl önce bugün 13 Kasım 1624'te Hollanda Orta Doğu Bilimcilik Hareketi'nin kurucusu Erasmus olarak bilinen Warren Earp hayata gözlerini yumdu. Arapça basın harflerini tasarlayan Warren Earp bu harfler için bağımsız bir basım evi kurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
Kılıçdaroğlu, ülkeyi bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yok.
Karar,
benzine zam geliyor.
Ve Milli Gazete,
Karamollaoğlu'dan Albayrak yorumu, içerideki kargaşanın kanıtıdır.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Öztin Akgüç, 11 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomi alanında bilinenler özetlenerek yinelenmiştir. Ekonomi biliminin amacı, kıt kaynakları en elverişli, toplumsal maliyeti en düşük düzeyde olacak şekilde kullanarak toplumun mal ve hizmet gereksinimini karşılamaktır. Ekonomide öncelik, üretimi, değer yaratmayı en düşük maliyetle gerçekleştirmektir. Ancak katma değer yaratıldıktan sonra ücret, faiz, kar, kira olarak emekçiler, sermayedarlar, girişimciler, doğal kaynak sağlayanlar arasında bölüşülür. Tüketim, yatırım, ihracat olarak katma değerin kullanımı daha sonraki aşamadır. Üretimi artırmadan, değer yaratmadan denge sağlamak, gelirin dağılımını ve kullanımını tartışmak abesle iştigaldir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Üretimi, değer yaratmayı ekonomik şekilde gerçekleştirme, kamu ve özel kesimin karar alıcılarında bazı nitelikleri, yetenekleri gerektirir. Yöneticiler sağlıklı istatistiki verileri, gerçeği yansıtan muhasebe bilgilerini mali tablolara dayanarak sağgörülü kararlar alabilirler. Bilgi ve veri akışı yoksa veya eksik ve yanıltıcı ise yöneticilerin sağlıklı karar almalarına olanak yoktur. Başarılı olduğu izlenimi uyandırmak, gösterişçi yönetim anlayışı, olayları gerçekçi değil de istenildiği gibi gösterme eğilimi, rakamların makyajlanması, istatistiki verilerin kalitesini bozmakta, mali tabloların gerçek resmi vermesini engellemekte, yol göstericilerin bozukluğu da sağgörülü karar alınmasını önlemektedir. Gerçek kamu yararını ilgilendiren kuruluşların mali tablolarının bağımsız denetiminden geçmesi zorunludur. Denetim, kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumunun belirlediği muhasebe standartlarına uygunluk açısından yapılmakta, kuruluşların kredi, likidite, kur, faiz, piyasa, faaliyet riskleri genellikle değerlendirilmemektedir. Ayrıca çoğu yöneticilerin karar alıcının önlerine gelen raporların kalitesi yanı sıra değerlendirme kapasiteleri de ayrı bir sorun olmaktadır. Ekonomi yönetiminde amaç ileri bakışlı olarak gelişmenin yönünü görmek, riskler büyümeden önlem alınarak tehlikeyi önlemektir. Olay gerçekleştikten sonra gecikmeli olarak önlem almanın etkisi azalmakta, maliyeti ağırlaştırmaktadır. Günümüzde bu ekonomik gerçeği yaşıyoruz. Enflasyon hızlanacağı, cari işlemler açığının büyüyeceği, finansal risklerin artacağı öngörülürken, önleyici önlem almak yerine faiz indirimi, banka kredilerinin zorlama ile genişletilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezerv yitirmesi, makroekonomik riskleri arttırmış, ekonomiyi kısır döngüye sokmuştur. Döviz kuru ve faiz yükselmiş, enflasyon hızlanmış, cari işlemler ve bütçe açıkları büyümüş, finans sektörünün mali yapısı zayıflamış, firmaların finansal riskleri artmıştır. Pusula bozulduğundan nereye, ne süreyle sürüklendiğimizin bilmemekte, belirsizlikler sağlıklı karar alınmasını engellemektedir.
Thank you.
Akif Beki 11 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde iki istifanın cevapları arasındaki farklar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Biri 2 saat içinde şu başlıkla cevaplanmıştı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması hakkında diğerine 27 saat sonra uygun görülen başlık ise şu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin kamuoyu açıklaması. Albayrak'ın Instagram paylaşımı kamuoyuna hitaben yazılmıştı. Cumhurbaşkanlığı da kamuoyu açıklamasıyla cevap verdi. Karşılıklı ilkesi mütekabiliyeti gözeterek yani diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Soylu'nunki reddedildi, Albayrak'ın istifası ise kabul edildi. Ama istifa açıklamalarındaki uslubun gerektirdiği müteakibiyet diliyle. Albayrak birkaç kez millete 5 yıllık hizmetinden dem vurmuş, nasip eden mutlak güç sahibi Allah'a hamd etmişti. Cumhurbaşkanlığı ise kabinede yer verilen bakanlarımız 30 Temmuz 2018 tarihinde mecliste yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır cümlesiyle görev tarihi ve süresini yerine oturttu. Görevin kim tarafından verildiği de tekraren ihtar edildi. Fakat Albayrak'a vedalarda adet olduğu üzere bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmedi. Öylece uğurlandı. Şu cümledeki ayrıntılar kimilerine anlamlı ve gerekli gelmemiş olabilir. Fakat dolgu değil manidar. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66. hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Hükümetteki diğer herkes Cumhurbaşkanından yetki alıp Cumhurbaşkanı'na hesap verir. Kimse kerameti kendinden bilip havaya girmesin, teşekkürü kime edeceğini şaşırmasın. Geldiği yeri milletle kurduğu kişisel bağa borçlu olduğunu sanmasın. Bakanların gördüğü teveccüh şahıslarına değil onları oraya getiren iradeyedir. Yer, konum bildirdikten sonra bir cümlede de Albayrak takdir edilmiş şu kadarla. Sayın Bakanımızın başarılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bir imayla da istifa yönteminin münasebetsizliğine değinilmiş. Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Buradan Cumhurbaşkanı hitaben usulünce yazılmış, makama saygıyla arz edilmiş ayrı bir istifa dilekçesinin olmadığı da anlaşılıyor. Instagram paylaşımı işleme konmuş. Bu husus kayda geçirildikten sonra lafı uzatmıyor Cumhurbaşkanlığı'nın cevabı. Görevde af talebi kabul edilmiştir diyerek noktalıyor. Soylu için 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen denmişti. Sayın Süleyman Soylu bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır diye devam edilmişti. Terörle mücadelede Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı dahil hizmetleri bir bir sayılarak övülmüştü. Ancak ondan sonra Sayın Bakanımızın istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir, gelinmişti. Son noktada şöyle konmuştu. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Albayrak için numuneli kullanılan Sayın ve Bakanımız ifadeleri Soylu'dan esirgenmemişti. Soylu'ya övgüde de gayet cömert davranılmıştı. Çünkü Soylu, Cumhurbaşkanı'na sadakatini tazeleyerek bağışlanmasını istemiş, affını talep etmişti.
Cevher İlhan 11 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde İstifanın Perde Arkası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Maliye ve Hazine Bakanı'nın istifasıyla ortaya çıkan kriz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, paravanında kotarılan tek adam sisteminin çöküşünün son tezahürü oldu. Öncelikle dünyanın bütün ajanslarında yayımlandığı halde iktidara ilişik medya ile merkez medya iddiasındaki güdümlü medyada haberin gizlenmesi, 27 saat sonra ancak iktidar partisi sözcüsünün sözlerine sığınılarak malum televizyonlarda duyurulması garabeti yaşandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dünya medyasında Türk ekonomisi çöküyor, maliyesi batıyor yorumları yapılırken RTÜK kayıtları üzerinde yapılan bir araştırmada 1780 radyo ve televizyondan sadece 5'inde istifanın yer alması Türkiye'de basın özgürlüğünü yeniden gündeme getirdi. Ekonomik çöküşün yaşandığı, doların 8 lirayı aştığı Varta'da Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasının tepeden gelen talimatla olsa gerek haber yapılmaması, 2020 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye'nin 180 ülke arasında 154. sırada Belarus, Kongo Cumhuriyeti ve Brunei'nin gerisinde Ruanda ile aynı grupta kalmasını bir defa daha teyit etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da azınlıkların hakları.
Değerli dinleyiciler, İslam'da azınlıkların hakları isimli seri sohbetimizin 22. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İslam açısından insan hakları ve Kur'an-ı Kerim'in özgürlük ile ilgili çizdiği profili ele almaya çalışacağız.
Geçen bölümlerde Kur'an-ı Kerim açısından insani kerameti ve bu husustaki rivayetleri anlattık. Zaten İslam'da görülen kurallar ve ilkelerde insani kerametin ve şerefin korunması yönünde olmuştur. Bu çerçevede Müslümanların bu ilkelere ve kurallara uyması tavsiye edilmiştir. Burada önemli olan husus, İslam'ın sadece Müslümanlar için değil tüm insanlar için keramet ve şerefi önemsemesidir. Ayetler ve rivayetlerden de anlaşıldığı üzere tüm ilkeler ve kurallarda insani keramet öncelikli husus olarak göz önünde bulundurulmuştur.
Maide suresinin 32. ayetinde yer alan ifadeler büyük bir öneme sahiptir. Bu ayette bir insanın başka bir insanı şer'i neden olmadan öldürdüğü takdirde sanki tüm insanlığı yok etmiş, bir insanı kurtardığı zamanda tüm insanlığı kurtarmış gibi olduğuna yer verilmiştir. Bu ayette şöyle buyurmaktadır.
Min ecli zâlike ketebnâ alâ benî İsraîle ennehu men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesâdin fil ard. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
İşte bundan dolayı İsrail oğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler.
Bu ayet ile ilgili önemli nokta insanın eksen olarak düşünülmesidir. Burada ne Müslüman ne de mümin birinden söz edilmemiştir. İnsan genel olarak ele alınmıştır. İster Müslüman, ister kafir, ister yaşlı, ister genç, ister kadın, ister erkek, ister annesinin karnındaki bebek, ister hasta biri arasında fark gözetilmemiş ve genel olarak insan kavramına değinilmiştir. Bunların hepsi Allah-u Teala nezdinde değer ve öneme sahiptir. O kadar ki kimsenin onlara taciz etme ve saldırma hakkı yoktur.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Maliki eşlere yazdığı mektupta ise İslami toplum liderleri ve valilerin özelliklerini ve vasıflarını sıralamıştır. İmam Ali aleyhisselam bu mektupta insan haklarına riayet edilmesine büyük önem vermiş ve haklara riayet edilmenin kriterlerinin Müslümanlık değil, insanlık olduğunu belirtmiştir.
İmam Ali aleyhisselam bu mektupta şöyle buyurmuşlardır. Başında bulunduğu... Thank you.